Ayrım 32, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 313. 13. Bölüm, Avam Kamarası.
Demek Bakanlar Kurulu'nda açıkladınız, dedi Brian Richardson. Nasıl karşıladılar?
Parti yöneticisi yorgunluğunu atmak istercesine elini gözlerinin üstünde gezdirdi. Başbakanın önceki gün Washington'dan dönüşünü izleyen saatlerin çoğunu yazıhanesinde geçirmişti. Oradan 10 dakika önce taksiyle Parliament Hill'e gelmek üzere ayrılmıştı. James Holden elleri ceketinin cebinde gelip gidenleri seyretmekte olduğu orta bloktaki çalışma odasının penceresinden dışarı bakmaya devam etti. Son birkaç dakika içinde bir elçi gelip gitmiş, 3 senatör bilgiçe tavırla aşağıdan geçip gözden kaybolmuştu. Asık suratı ve kara cübbesiyle bir rahip, kısa süren görevleri sırasında çok önemli olduklarını sanan küçük posta çantalarıyla resmi haberciler, parlamentoda görevli bir avuç gazeteci, bir kulüp üyeleri gibi yemekten veya yürüyüşten dönen parlamento üyeleri, bazıları koyun gibi sırıtan, heykellerin yanında arkadaşlarının resimlerini çekmeleri için poz veren her zamanki turistler. Bütün bunların ne anlamı var diye düşündü Holden. Sonuç olarak neye yarıyor? Çevremizdeki her şey o kadar kalıcıymış gibi duruyor ki. Yıllar boyu yapılan şeyler, heykeller, yüksek binalar, hükümet şeklimiz, ilerlememiz ya da ilerlediğimizi sanmamız. Yine de hepsi o kadar geçici ki biz de bunun en dayanaksız, en geçici parçasıyız. Yapacağımız en iyi şey bile zamanla bir hiç olacağına göre neden mücadele ediyor, uğraşıyor, başarmak istiyoruz? Bunun cevabı olmadığını tahmin etti. Hiçbir zaman bir cevabı olmamıştı. Parti yöneticisinin sesi onu gerçeğe döndürdü.
Nasıl karşıladılar?
Brian Richardson sorusunu tekrarladı. Bakanlar Kurulu sabah erken saatte toplanmıştı. Holden pencereden dönerek sordu. Neyi nasıl karşıladılar?
Birleşmeyi tabii, başka neyi olabilir?
James Holden cevap vermeden önce düşündü. Başbakanın parlamentodaki odasındaydılar. Doğu bloğundaki resmi yazıhanelerden daha küçük, daha samimi bir odaydı 3075 numara. Ama avan kamarasından sadece bir kat yukarıdaydı.
Başka neyi olabilir diye sormanız garip. Birleşme konusunu bakanların büyük bir bölümü oldukça iyi karşıladı. Tabii bunu tekrar tartıştığımızda bazı fikir ayrılıkları hem de önemli ayrılıklar olacak.
Brian Richardson kuru bir sesle bu her şeyi hallediyor öyle değil mi diye sordu. Sanırım öyle. Holden odada bir tur attı ama belki de değildir. Büyük kararların küçüklerinden daha kolaylıkla kabul edildiğine sık sık rastlıyoruz.
Bunun nedeni insanların kafalarının az işlemesi.
Her zaman için değil. Richardson'ın kötümserliği bazen Holden'ın sinirine dokunuyordu. Sanırım uzun zamandan beri birleşmeye doğru gittiğimizi söyleyen sizdiniz. Ayrıca şimdi kararlaştırdığımız şartlar da Kanada için fevkalade yararlı. Başbakan sustu, burnunu ovuşturdu, sonra düşünceli bir yüzle devam etti. Bu sabahki Bakanlar Kurulu toplantısında asıl olağanüstü şey bazılarının şu kahrolasıca göçmen olayını konuşmaya bundan daha hevesli olmaları.
Herkes öyle değil mi? Sanırım bugünkü gazeteleri görmüşsünüzdür.
Başbakan başını salladı sonra Richardson'a karşısındaki sandalyeyi işaret ederek oturdu. Şu Vancouverlı avukat Maitland başımıza epey dert açıyor, onu ne yapalım?
Soruşturdum, bilinen hiçbir siyasi ilişkisi olmayan epey zeki bir gence benziyor.
Belki şimdilik yok ama böyle bir dava bunları başlatmak için iyi bir yol. Maitland'a dolambaçlı olarak yaklaşıp ona işi bu kadar büyütmezse seçimden sonra bir görev teklif etmenin yolu yok mu? Parti yöneticisi başını salladı, çok tehlikeli. Bazı araştırmalar yaptım, bundan uzak durmamız öğütlendi. Eğer böyle bir şey teklif edilirse Maitland bunu bize karşı kullanır, böyle bir adam. Holden gençliğinde kendisinin de böyle olduğunu düşündü. Peki dedi, başka ne tavsiye edebilirsin? Richardson duraladı. Milly Friedman, başbakanla Harvey Warren'ın arasındaki anlaşmanın fotokopisini ortaya çıkardığından beri 3 gün 3 gecedir kafasında bütün ihtimalleri tartmıştı. Brian Richardson bir yerde Harvey Warren'a karşı koymak için bir yol olduğundan emindi. Her zaman bir karşı koyma yolu bulunurdu.
Şantajcıların bile gizli kalmasını istedikleri sırları olurdu ama asıl sorun bu sırrı bulmaktı. Richardson partinin içinden veya dışından siyasetle uğraşan birçok insanın sırlarını öğrenmiş veya kulaktan duymuştu. Kendi çalışma odasındaki kilitli bir kasada duran ince kahverengi defterde yalnız kendisinin okuyabileceği özel bir steno ile bütün bunlar kayıtlıydı. Ama özel kahverengi defterde Warrender adı altında bir iki gün önceki kayıttan başka şey yoktu. Yine de herhangi bir şekilde karşı koyma yolunun bulunması gerekiyordu ve Richardson bunu bulacak biri varsa onun da kendisi olduğunu biliyordu. 3 gün 3 gece boyunca bütün belleğini zorlamıştı, en gizli köşelerini inceleyerek. Ağızdan kaçan sözleri, rastlantıları, kendi kendine söylenişleri hatırlayarak. Yüzleri, yerleri, cümleleri çabucak aklından geçirerek. Bu daha önce başarıya ulaşmış bir yoldu ama bu kez aynı sonucu alamadı. Yine de son 24 saattir içinde artık hedefe iyice yaklaştığını sezdiren bir his vardı. Bir şey vardı, biliyordu ve bu kafasında gizliydi. Bir yüz, bir anı, bir kelime bunu ortaya çıkarabilirdi ama henüz değil. Bütün mesele bunun ne kadar zaman alacağıydı. Howden'a 9 yıl önceki anlaşmayı bildiğini açıklamak, açık sözlü tam bir tartışmaya girmek istedi. Bu durumu açığa çıkarabilir, belki Harvey Warrender'ı alt etmek için bir plan yapılmasına yardım edebilir, hatta kafasında kilitli kalmış olanı bile meydana çıkarabilirdi. Ama bunu yapınca işin içine mecburen şu sıra dışarıda bekleyerek yalnız kalmalarını sağlayan Millie'yi de katmış olacaktı. Ve Millie ne şimdi ne de daha sonra bu işe karışmamalıydı. ''Başka ne tavsiye edebilirsin?'' diye sormuştu başbakan. ''Daha önce de tavsiye etmiş olduğum oldukça basit bir çare var şef.'' ''Howden serçe, eğer kaçağı göçmen olarak kabul et demek istiyorsan bu iş şimdi tamamen imkansız. Tutumumuzu açıkladık, bunda direnmeliyiz. Geri çekilmek, zayıflığımızı kabul etmek olur.''
''Eğer Maitland yolunu bulursa mahkemeler sizi yenebilir.''
''Hayır, işler düzgün bir şekilde idare edilirse bu olamaz. Warrender'la Vancouver'da görevli memur hakkında konuşmak niyetindeyim.''
Kramer dedi Richardson, oraya geçici olarak gönderilen bir idari işler müdürü.
Onu geri çağırabiliriz. Tecrübeli biri asla özel sorguya izin vermezdi. Gazetelere göre bunu ihzar emri reddedildikten sonra kendi isteği de teklif etmiş.
Howden ani bir kızgınlık bekledi. Bu aptallığı yüzünden bütün olay yeniden canlandı. Belki bizzat oraya gidinceye kadar sabretmeniz daha iyi olur. O zaman ona küfredebilirsiniz. Programı incelediniz mi?
Evet, Howden oturduğu sandalyeden kalkarak pencerenin yanındaki kağıt dolu yazıhaneye gitti. Kendini bunun arkasındaki koltuğa atıp açık bir dosyaya uzandı. Özetine bakılırsa dedi takdirle, benim için çok iyi bir program hazırlamışsın.
Howden gözlerini listede gezdirdi. Avam kamerasında resmi bildiri hakkındaki görüşme 10 gün sonra yapılacağına göre ülkede fırtına gibi bir konuşma gezisine, kararlaştırdıkları alıştırma dönemine 5 gün ayırabilirdi. Geziye öbür gün Toronto'dan başlayacaktı. Nüfuzlu Kanada ve Krallık kulüpleri arasındaki ortak toplantı, en son günde Quebec ve Montreal. Bunların arasında Fort William, Winnipeg, Edmonton, Vancouver ve Regina da yer alıyordu. Soğuk bir sesle görüyorum ki her zamanki şeref armağanlarını yine eklemişsin dedi.
Bunları biriktirdiğinizi düşünmüştüm dedi Richardson.
Sanırım böyle denebilir. Hepsini kızılderili başlıklarıyla birlikte 24 numaranın bodrumunda saklıyorum. İkisi de aynı derecede yararlı. Richardson'ın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı.
Asla bunu başkalarına söyleme. Kızılderili ve aydınların oylarını kaybederiz.
Ardından ekledi, kabinenin birleşmeden olduğu kadar Duval davasından da yakındığını söylediniz. Yeni bir sonuca vardılar mı?
Hayır, yalnız muhalefet öğleden sonra avam kamerasında bunu tartışma konusu yaparsa, Harvey Warrender hükümet adına konuşacak ve gerekirse ben de söz alacağım.
Umarım dünkünden daha nazik konuşursunuz dedi Richardson sırıtarak. Başbakanın yüzü kiremit rengi oldu, öfkeyle cevap verdi.
''Böyle söylemen gereksiz. Dün havaalanındaki konuşmamın bir hata olduğunu kabul ediyorum. Ama herkes ara sıra hata yapar. Sen bile zamanında birkaç yanlış yapmışsındır.'' Biliyorum. Parti yöneticisi pişmanlıkla burnunun ucunu ovuşturdu. Galiba şimdi de bir hata yaptım, özür dilerim.
Biraz yumuşayan Holden, belki Harvey Warren'dır, işi kendi başına idare edebilir dedi.
Aslında diye düşündü Holden, eğer Harvey Warren'dır bakanlar kurulundaki kadar inandırıcı bir konuşma yaparsa, hükümetin ve partinin yitirdiği güvenin bir bölümünü yeniden kazanabilir. Sabah diğer bakanların şiddetli saldırılarına rağmen Harvey, Muhaciret Bakanlığı'nın tutumunu uygun ve mantıklı gibi göstererek savunmuştu. Konuşmasında da hiçbir kusurlu yan yoktu. Yumuşak ve pes perdedendi. Ama ne yazık ki Harvey Warren'ların hareket tarzını ne zaman değiştireceğinden hiçbir zaman emin olamazdı insan.
Başbakan tekrar ayağa kalkarak arkasını Brian Richardson'a verip pencereye döndü. Aşağıda daha az insan bulunduğunu fark etti. Çoğunun avam kamerasının birkaç dakikaya kadar toplanacağı, orta bloğa gitmiş olacağını tahmin etti.
''Yasalar mecliste bir tartışma olmasına izin veriyor mu?'' diye sordu Richardson.
''Normal olarak hayır.'' Holden dönmeden cevap verdi. ''Ama bu öğleden sonra bir önerge verilecek. Muhalefet istediği konuyu seçebilir. Bonner Dates'in muhacereti seçeceği yolunda bir söylenti duydum.''
Richardson içini çekti. Bu akşamki radyo ve televizyon haberlerini, yarınki gazetelerde yer alacak başlıkları şimdiden tahmin edebiliyordu. Kapıya yavaşça vuruldu. Açılarak Millie içeriye girdi. Holden yüzünü ona doğru çevirdi.
''Neredeyse buçuk oldu,'' dedi Millie. ''Eğer duaya gidecekseniz.''
Richardson'a gülümsedi ve başını salladı. İçeri girerken parti yöneticisinin ona verdiği katlanmış kağıtta şöyle yazıyordu. ''Beni bu akşam 7'de bekle, önemlidir.''
''Evet,'' dedi başkan, ''gidiyorum.''
Üstlerinde Peace Tower'ın Westminster bölümündeki çan çalmaya başladı. İkinci kısım. James Holden toplantı salonuna girerken meclisin sözcüsü dolgun değişik sesiyle okuduğu duaların sonuna yaklaşmıştı. Başbakan sayın sözcü her zamanki gibi etkileyici bir gösteri yapıyor diye düşündü. Meclis salonuna en yakın kapıdan aşina sözleri duyabiliyordu. Sana yalvarırız, özellikle genel vali, senato ve avam kamerası adına. Sen bize bütün görüşmelerimizde isteyerek yol göster ve başarıya ulaştır. Bizim aramızda ve bizden sonraki kuşaklarda barış ve mutluluk, doğruluk ve adalet, din ve inanç hüküm sürsün.
Ne harika duygular diye düşündü Holden. Herhalde iki dil bilen bir tanrı için her gün sırayla Fransızca ve İngilizce söyleniyor. Bunların birkaç dakika sonra küçük siyasi tartışmalarda unutulması ne kadar acıydı.
İçeriden meclisteki görevlinin yetkisine dayanarak güçlü bir sesle yönettiği yüksek sesli aminler duyuldu. Şimdi diğer bakanlar ve meclis üyeleri içeriye giriyor, meclisi genel görüşmelerde ve günlük toplantıların açılışında yaptıkları gibi dolduruyorlardı. Salonda çoğunluk partisinin milletvekilleri başbakanın çevresinde yerlerini aldılar. Holden kabine üyeleriyle sohbet edip geçenlerin saygılı selamlarına cevap vererek ayakta durdu. İçeri girmeden önce galerilerin dolması için zaman bıraktı. Her zamanki gibi gözüktüğünde bir dalgalanma oldu ve başlar çevrildi. Bu ilginin farkında değilmiş gibi rahatça meclisin hükümete ayrılan tarafındaki yerini şimdiden almış olan Stuart Causland'la paylaştığı çift kürsünün bulunduğu ön sıraya doğru ilerledi. Yüksek tavanlı dikdörtgen salonun kuzey ucundaki taht gibi koltuğunda oturan başkana selam verip yerine oturdu. Bir dakika sonra geçidin tam karşı tarafındaki muhalefet lideri koltuğunda oturan Bonner Dates'i başıyla kibarca selamladı. Bakanları hedef alan her zamanki soru yağmuru şimdiden başlamıştı. Çok sayıda ölü morina balığının Atlantik kıyısında yüzmesine canı sıkılan Newfoundlandlı üye hükümetin ne yapmayı düşündüğünü soruyordu. Balıkçılık Bakanı buna uzun ve ayrıntılı bir cevap vermeye girişti. Başbakanın yanındaki güleç Stu Kaus'un mırıldandı. Dates'in kesin olarak muhacireti seçtiğini duydum. Umarım Harvey durumu idare edebilir. James Holden başını salladı, sonra arkaya hükümet masalarının ikinci sırasına Harvey Warren'ların ara sıra yüzünde beliren hafif bir seyirme dışında soğukkanlılıkla oturduğu yere bir göz attı.
Sorular devam ederken normal zamanda muhalefetin hükümeti sıkıştırmaya bayılacağı türde bir konu olan muhacirat ve Henry Duval konusundan kaçınıldığı açıktı. Bu da Bonner Dates ve taraftarlarının birkaç dakika sonrası için büyük bir tartışma planladıklarının delillerinden biriydi. Holden üzüntüyle galerinin basın bölümünün çok kalabalık olduğuna dikkat etti. Bütün ön sıralar dolmuş, diğer gazeteciler de arkaya sıkışmışlardı. Sorular sona ermişti. Güleç Su başbakanın yanından ayağa kalktı, resmi bir tavırla meclisin önergeyi tartışmaya hazır olduğunu bildirdi. İpek cübbesini şişman vücuduna saran başkan başını salladı. Muhalefet lideri hemen ayağa fırladı.
Sayın Başkan!
Bonner Dates aceleyle söze başladı, sonra sustu ve ince, çocukça yüzü soru dolu bir ifadeyle başkana doğru çevrildi. Oymalı meşe kubbenin altındaki koltuğunda çevresini inceleyen siyah bir böcek gibi oturan başkan tekrar başını salladı. Bir an Dates bazen yaptığı gibi bilinçsiz bir alışkanlıkla salonun 50 ayak yükseklikteki tavanına bakarak duraladı. Meclisin öbür bölümünde bulunan James Holden, baş muhalifinin sakin yağlı boya ketini tavandan ve görkemli altın varak kaplı köşe bentlerden bir an için büyüklüğüne uygun düşen kelimeleri seçmeye çalıştığını düşündü. Hükümetin bize verdiği üzüntülere diye başladı Bonner Dates, hiçbir şey muhalefet olaylarının idaresi ve muhacerette gösterilen siyaset kadar iyi bir örnek teşkil edemez. Sayın Başkan, ben Hükümet ve Muhacirat Bakanlığı'nın köklerinin 19. yüzyılda, yani çok derinlerde gömülü olduğunu söylemek isterim. Değişik bir dünya görüşü veya basit günlük bir insanlık düşüncesi onları rahatsız etmez. Holden bunun uygun bir açılış olduğunu düşündü ama yine de Bonner Dates tavanı incelemesi sonucu ne kazanmış olursa olsun bu yücelik değildi. Sözlerinin çoğu şu veya bu şekillerde daha önce birçok muhalif tarafından avam kamerasında kullanılmıştı. Bu düşünce onu Harvey Warren'a bir not karalamaya zorladı. Muhalefetin iktidardayken bizim şimdi yaptığımız işlemlerin aynını yaptığını gösteren olaylardan bahsedin. Eğer bunların ayrıntıları sizde yoksa bakanlığınızdan acele buraya göndermelerini isteyin. Notu katladı, bir ademeye işaret etti ve Muhacirat Bakanı'nı gösterdi. Bir dakika sonra Harvey Warren'ın başını başbakana doğru çevirdi, salladı ve önündeki masanın üstünde duran sürüyle dosyadan birine dokundu. İyi diye düşündü Holden, zaten böyle olması gerekirdi. İyi bir müsteşar bakanını böyle bir şeye dikkatle hazırlardı. Bonner Dates devam ediyordu. Bu güvensizlik önergesinde insani duyguların ve insan haklarının kayıtsızlıkla görmezlikten geldiği acı olayın yeni bir örneği. Dates duralarken muhalefet tarafındaki masalara vuruldu. Hükümet tarafında arkalarda oturan biri seslendi. Keşke seni de görmezlikten gelebilsek. Muhalefet lideri bir an duraladı. Avam kamerasındaki kalabalıklar ve düzensizlikler Bonner Dates'i hiçbir zaman fazla etkilememişti. Yıllar önce parlamento üyeliğine ilk kez seçildiğinden bu yana meclis ona hep çekişme halindeki takımların her fırsatta birbirlerine karşı sayı kazanmak istediği bir spor alanı gibi gözükmüştü. Terbiye kuralları adeta çocukça basitti. Eğer bir davranış partisi tarafından tutuluyorsa bu doğal olarak iyiydi. Eğer kendi partisi değil de başka bir parti tarafından tutuluyorsa bu derhal kötü olarak tanımlanırdı. İkisinin arasının bulunduğu zamanlar çok seyrekti. Aynı şekilde herhangi bir olayda kendi partisinin tutumundan şüphe etmek, acaba bir kerecik karşı taraf haklı görüşü daha doğru olabilir mi diye düşünmek de karşı koymak ve ihanet sayılırdı. Asıl partiye bağlılığı belirtmek için masaların üstlerine vurmak ve meclise arsız okul çocukları gibi davranan, hatta bir okul çocuğundan daha basit birbirlerine karşılıklı alaylı laflar atacak kadar ileriye gidildiğini görmek, akıllı ve bilgili bir adam olan Dietz'i sarsmıştı. Zamanla muhalefet lideri olmadan çok önce Bonner Dates ara sıra için için kıvrandığı halde bunların ikisini de yapmayı öğrenmişti. ''Keşke seni de görmezlikten gelebilsek.'' diye bağırmıştı biri. İlk tepkisi sözünün kaba ve saçma bir şekilde kesilmesini hiç önemsememek oldu. Ama kendi taraftarlarının karşılık vermesini bekleyeceklerini biliyordu. Bu nedenle hemen tersledi.
Saygıdeğer üyenin dileği anlaşılabiliyor. Çünkü taraftarı olduğu hükümet çok uzun zamandan beri pek çok şeyi görmezlikten gelmiş. Meclisin karşı tarafına doğru parmağını suçlayıcı bir şekilde salladı. Ama bu ülkenin vicdanının artık görmezlikten gerinemeyeceği an yakındır. Bonner Deese içinden bu sözlerin pek de iyi olmadığına karar verdi. Çok hazır cevap olan başbakanın daha iyisini becerebileceğini düşündü. Ama hiç olmazsa saldırıya geçme çabası arkasındaki üyelerin gürültüyle masaya vurmalarını sağlamıştı. Şimdi cevap olarak karşı taraftan alaylı bağırışlar, vay vaylar ve sen bizim vicdanımız mısın sesleri duyuluyordu. Sakin olun, sakin olun. Bu ayağa kalkmış üç köşeli şapkasını giymekte olan başkandı. Bir iki dakika içinde uğultu kesildi. Ben ülkemizin vicdanından bahsettim diye belirtti Bonner Deese. Size vicdanın bence ne olduğunu söyleyeyim. Bana bizim dünyadaki en zengin ve en az nüfuslu uluslardan biri olduğumuzu anlatıyor. Yine de hükümet bize Muhacirat Bakanı'nın ağzından bu tek talihsiz insan için yer olmadığını bildiriyor. 32. ayrımın sonu. Sayfa 322.